Ayrım 11, sayfa 91. İblisi öldür, Timur Soykan. Yusuf müdür, evin yolunu tarif etmemi söylediğinde benim harabenin içine kadar geleceği aklımın ucundan geçmemişti. Haliç kıyısındaki caddede arabadan indiğimde o da peşimden yürüdü. Kara, bata çıka evin önüne kadar geldik. Ben vedalaşmak için hamle yaparken o 100 yılın ağırlığıyla bükülmüş, sıvaları dökük, ahşap pencereleri çürümüş binaya hayretle bakmıştı. Elinin tersiyle binaya girmemi işaret etti. Merdiveni çıkarken nemin ekşi kokusuyla nefesi kesildi, birkaç kez öksürdü. Evin çürük ahşap zemininde her adımı gıcırdayarak dolandı. Sırılsıklam duvara dokundu. İçine çökmüş kumaşı lime lime koltuğa, kapısı açık banyoya baktı. Boş bira kutularına dudak büktü. İhtiyarın öfkesine de vaazına da hazırlamıştım kendimi. Ne derse desin kendimi kontrol edeceğimi, karşılık vermeyeceğimi içimden tekrarlıyordum. Sesinin tonu, bakışı, dudaklarının kıpırdayışı hala aklımda. Ne öfkeli ne de adam etme hesaplarıyla konuştu. Sadece benim için endişeliydi. ''Oğlum, kendine bunu neden yapıyorsun?'' dedi. ''İnanmayacaksın, bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Normalde ben böyleyim der geçerdim ama öyle değildi, sadece bilmiyorum.'' dedim. ''Öyle yukarıdan konuşsa, hayat dersine kalkışsa bu kadar değerli olmazdı babacan sözleri.'' ''Sana yapma bunları diyeceğim ama biliyorum dinlemeyeceksin. Şunu bil, kendine eziyet ediyorsun sen. Yazık etme kendine.'' dedi. Gözlerini köpeği bağlasan durmaz evde gezdirdikten sonra gitmeye davrandı. Ben minnetimi göstermek, değişeceğime söz vermek, ondan ve Necmi Ana'dan özür dilemek çok isterdim. Hatta dilimin ucuna kadar da geldi ama tek kelime edemedim. Kapıdan çıkarken son kez baktığımda bütün bunları yüzümde görmesini umut ettim. O gittikten sonra banyodaki plastik çerçeveli ucuz aynada yüzüme baktım. Onun anlattıklarını suratımda görebiliyordum. Sol gözüm şişmiş morarmıştı. Dudağımda yarık, burun deliklerimde kurumuş kan vardı. Meslektaşlar asıl darbeleri gizli kalacak yerlere indirecek kadar profesyoneldi. Tişörtü çıkarınca gövdemdeki ağrıların izleri ürkütücüydü. Sol kaburgalarımın üstünde kara, mor, çatallı damarlar toplanmıştı. Hayatıma duyduğum öfkeyle kendimi cezalandırdığımı gördüm işte. O kadar gaza geldim ki muhteşem binayla vedalaştım, hatta kızıl ile evlendiğimi bile hayal ettim. Derinden bir ses bütün mazeretlerimle alay ediyor, asla değişmeyeceğimi tekrarlayıp duruyordu. Sabah uyandığımda sanki Yusuf müdürün endişeli ve kederli bakışı hala üzerimdeydi. Pazar günü yataktan çıkamadım. Ertesi gün rutubet kokan kıyafetleri üzerime geçirirken bu eziyetin yakında biteceğine kendimi ikna etmeye çalışıyordum. Sabah ayazında arabanın üzerindeki karı temizleyip boş caddelerde keyifle sürdüm. Yaşamaktan keyif alıyordum. Kara gümrükte sokağın başına arabayı park edip dışarı çıktım. Yusuf müdürü cebinden aradım. Eve davet etmedi. Geliyorum dedi. Necmi Ana'nın pencereye çıkıp beni görmesini istiyordum. 15 dakika bekledim, pencereden bakmadı. Küsmüştü, belki de benden vazgeçmişti. İçime yıldırımlar düştü. Yalnızlık bütün zalimliğiyle tırnaklarını kalbime sapladı. Böyle anlarda ya öfkeye sarılırsın ya da ezik zavallı ağlarsın. Normalde ben yumruklarımı sıkar serseri isyanla direnirdim. Bu kez zavallıydım, acziyet kemirir insanı. Ne öfkenin göze alınmış bedelleri vardır, ne de kavgadan ayakta çıkmanın gururu. Yusuf müdür arabaya bindi, selam bahşetmedi. 3 gün boyunca tek kelime etmedi. Ben büroda, o lokalde HTS kayıtlarını, bas sinyallerini bekledik. Necmi Ana da eve çağırmamış, pencereye çıkıp yüzünü göstermemişti. Minik Zeliha aklıma daha fazla düşer olmuştu. Gece evde yatarken öyle sadece uzaktan intikamımı alacağım nutuklarıyla olmaz diye düşündüm. Yavrucağı görmeye gitmediğim için kendime kızdım. Sabah uyanır uyanmaz fırladım evden. Trafikte sinyalsiz önüme dalan Doblo'daki herifi dövmemek için zor tuttum kendimi. Bahçeli Evler Çocuk Esirgeme Kurumu'nun büyük bahçesindeki duvarlar çizgi film karakterlerinin, sevimli hayvanların rengarenk resimleriyle dolu ve çok acıklıydı. Soğuk binaya hapis minnacık çocuklar pencerelerden bahçeye giren arabaya bakıyordu. Bir an anne babalarının geldiğini hayal ettiklerini düşündüm. Polis kolejinde hafta sonu ailesi gelmeyen çocuklar beklerdi böyle. Biz neredeyse ergendik. Buradakiler bebeydi daha. Ne kadar boyarsan boya, aynıydı işte bina. Devletin zevksizliğinde büyük bir dikdörtgen, pencereler demir parmaklıklarla örülü. Yüzlerce çocukla dolu binanın içindeki sessizlik kederi daha da büyütüyordu. Çocukların çizdiği duvarlardaki panolara asılmış resimlerin hemen hepsinde yamuk kare ve üzerinde üçgen çatılardan ibaret evler geniş yeşilliklerin ortasında duruyordu. Pencerelerde, bahçelerde çizdikleri anneler babalar ellerinden tutan çocuklar kahırdı. Bu adaletsizliğe haddini bildirecek kadar kuvvetli, cesur, ne kadar his varsa doldu içime. Bütün duvarları balyozla yıkmak istedim. Apartman olan bir resmin önünde durdum. Belli ki yaşadığı evi hatırlayacak kadar büyüktü küçük ressam. Eserinin altına kargacık burgacık harflerle Esra diye yazacak kadar büyük. Üçüncü katın penceresinde annesi, diğer pencerede yuvarlak bir surata çizilmiş bıyıkla babası duruyordu. Zeriha'nın onun kadar şanssız olmamasını diledim. Müdire hanım kapıdaki güvenlikten komiser olduğumu öğrenmişti ve telaşlıydı. Yurttan kaçan çocukların başına iş açtığını zannetmişti besbelli. Ben neden geldiğimi anlatınca rahatladı. Hatırlamamıştı talihsiz çocuğu. Herhalde yüzümdeki öfkeyi gördü, dişlerimin gıcırtısını duydu. Bebenin soyadını da sorduktan sonra hızla çıktı odasından. Bakıcısı kucağında Zeliha'yı da girdi odaya. Kırklı yaşlardaki kadın hoş geldiniz derken minik kız kocaman gözleriyle şaşkın şaşkın bana bakıyordu. Onun çok mutsuz olacağını düşünmüştüm ama mutsuz olamayacak kadar küçüktü. Bütün ülke gibi birkaç gün önce pencere demirlerine savrulduğunu, annesinin babasının kurşunlandığını unutmuş gibiydi. Güldü, neşe arıyordu. Oysa dertlerine ortak olmak için gitmiştim oraya. Elem kalbimi sıkıştırıyorken ne yapacağımı bilememenin telaşıyla montumun cebinden ona aldığım şekerleri çıkardım. Bakıcı şekeri alıp ambalajından çıkardı, Zeliha'nın ağzına attı. Annesinin mahrum kaldığı saadeti anlayıp kederlendim. Yavrucak ağlasa, zırlasa, öfkeme sarılır, nefretle güçlenir çıkardım işin içinden. Ama burnumun direği sızladı. Gözümde yaşlar birikirken toparlandım. Onunla nasıl konuşacağımı bilmiyordum. Bakıcı şefkatle saçını okşarken, ''Bu olayı mı soruşturuyorsunuz?'' diye sordu. ''Evet'' derken iki Ece'ye bu kadar kesik ağlamaklı sesimin sığmasına hayret ettim. Bakıcı her kelimesinin alnıma çakılmış çiviler gibi olduğundan habersiz şefkatli sesiyle devam etti. ''Zeliha'mız çok uslu, çok neşeli, henüz ne yaşadığını bilmiyor. Biz ne yaparsak yapalım anne kadar olamayız. Hep böyle olur. Kadro sayısı belli sonuçta, 170 çocuk var burada. Hepsinde yoksunluk başlar. Hepsi annesinin bir tanesi olmak ister, biz yetişemeyiz.'' Çocuğu kucağından yere bıraktı, yalpalayan adımlarıyla gelip dizime tutundu yavrucak. Bakıcı çocuğun hayatını kurtaracak bir yuva umuduyla sordu. ''Evli misiniz?'' Dünyanın bütün adaletsizliği üzerine çökmüş kader ortağımın masum yüzüne baktım. Ne kendimden gram şüphe ettim ne de bir saniye düşündüm. Bakıcıya hayır diye yanıt verirken Zeliha'yı kimsesiz bırakmayacağıma yemin ediyordum. Buraya ona sadece intikamı, adaleti vaat etmek için gelmiştim. Öfkemin bencilliğinden utandım. Bebek yüzü, bakıcısının omzunda çocuk resimleriyle dolu koridorda uzaklaşırken, şefkatle öfke arasındaki hislerle boğuşuyordum. Evde yatağa uzanmışken Eda ile evlendiğimi, Zeliha'yı evlatlık aldığımızı hayal ederken buldum kendimi. Anlatılacak gibi değil. 3 gün boyunca ağzıma içki sürmemiştim. O gün de ihtiyar büroya girmeden lokale yürümüş, ben de içeri girer girmez muhaberata uğramıştım. Yeni gelen postaları ayıklayan memur bizim kalın zarfları uzattı. Günlerdir uğramama rağmen gelmedi dışında tek kelimesini duymamıştım suratsız herifin. İmza atacağım yeri gösterip kolilerine, zarflarına döndü. Sadece işini yapan böyle adamlar kılçıksız balıktır, çok severim. İhtiyar telefonla aramamdan 5 dakika sonra odadaydı. Bilgisayarın klavyesini kenara çekip zarfları masanın üzerine koydu. Çakısıyla tek tek açtı. Yavaş hareketleri beni çıldırtıyordu. Müzakereci Adem'le özel timci Nezih'in birer aylık HTS kayıtları ayrı zarflardaydı. 3. zarfta olay günü olay yerindeki bas sinyalleri vardı. Hepsinden 3'er tane fotokopi çektirmemi söyledi. Bir kopyanın Necmi Ana için olduğunu hemen anlamıştım. Koşar adım fotokopi odasına girip kopyaları çıkarttırdım. Odaya döndüğümde çaycı benim çalışabilmem için taşınabilir bir masayı pencerenin kenarına sığdırmaya çalışıyordu. Orijinalleri ve 2 kopyayı Yusuf müdüre verdikten sonra telefon numaraları, saatler, görüşme sürelerinin rakamlarıyla dolu evraka gömüldüm. Telefon numaralarının karşısında kullanıcıların kimlik bilgileri ve adresleri vardı. Tabii ki müzakereciden ve olay gününden başladım. 4 telefon numarasının yanında ankesördü yazıyordu. Bunun müzakerecinin ifadesini doğruladığını düşündüm. İçimdeki heyecan söndü. Olay günü saat 17.30'da ankesördü telefondan ilk arama yapılmıştı. 212 kodlu telefon numarasının karşısında Şişli'deki bir adres yazılıydı. 1 saat sonra Taksim'deki bir ankesörlüden aranmıştı. 1 saat sonra aynı telefondan bir arama daha yapılmıştı. 2 saat sonra Bakırköy'deki bir ankesörlü telefondan arama vardı. Adem Alaca kendi adına kayıtlı Bakırköy'deki evinin telefonundan da saat 20.15, 21.39, 22.45'te 3 kez aranmıştı. Kayıtlar Adem Alaca'nın ifadeleriyle birebir örtüşüyordu. Müzakereci misafir bekleyen eşinin de evden 3 kere aradığını ifadesinde anlatmıştı. Eda'nın kuşkularındaki ısrarına, bunları çok mantıklı ifade edişine hayret ediyordum. Nezih'in cep telefonu olay yerinde olay anında hiç sinyal vermemişti. HTS kaydı boştu. Her şey bittikten 1 saat sonra Bayrampaşa'daki özel tim amirliğinde açılmıştı cep telefonu. Evinin telefonunu 1 kez aramıştı. Bütün gün numaralarla boğuştuk. Yusuf müdür yakın gözlüklerini hiç çıkarmadı. Kafasını evraktan kaldırmadı. Ben bunalıp birkaç kez sokağa çıktım. Kuru ayaz kesiyordu. Kar birikintileri keskin buzlara dönüşmüştü. Kızılın neden bu suçlamalarda bulunduğunu düşünüyor. Sonra kendimi ona dair hülyalarda buluyordum. Eda'yı yeniden görmek için mazeretim olduğunu düşününce koşma isteği doğuran mutlu heyecan içime doluyordu. Büroya dönüp olaydan önceki bir aya ve sonraki 3 güne giden HTS kayıtlarını inceledim. Adem Alaca'nın 1 aylık dönemde olay günündeki kadar telefonla görüştüğü bir gün yoktu. Nezih'in karısı, artist amiri dışında görüştüğü birkaç kişi olmuştu. İkisinin de telefon görüşmelerinde şüphe uyandıran hiçbir şey görmemiştim. Olay yerindeki bas sinyallerinin kayıtlarına geçtiğimde sokak lambaları yanmıştı. Evrakın başında uzman ekibin kayıtları inceleyerek rapor hazırlayacağı, en geç 1 ay içinde bize göndereceği yazıyordu. Formaliteden rapor yazacak bu masa başı labuklarına işin kaldıysa zaten soruşturma bitmiştir. Ben bu konularda manyak bir herifimdir. Binlerce telefon numarası yazılı o evrakı her rakam her harfine kadar incelerim. Bu azaptan da çok garip zevk alırım. En az 6 kez sokağa çıkıp bizim odaya dönmüştüm ama Yusuf müdür gidiyoruz demese bas sinyallerini incelemeye devam ederdim. İhtiyar evinin önünde inerken yüzüme bakmadan son kararını açıkladı. Yarın beni almaya da büroya da gelme. Adem Alaca'nın arandığı ankesörlü telefonları gören MOBESE güvenlik kamerası kayıtlarına bak. Kayıtlarda Adem Alaca'nın amcaoğlunu tespit edersen araştırmayı bitirip son raporu yazacağız. Islah olduğumu göstermek için değil, sadece ona saygımı sergilemek maksadıyla emredersiniz dedim. Necmi Ana'nın HTS kayıtları bas sinyallerini sabaha kadar inceleyeceğinden şüphem yoktu. Onun yorumlarını çok merak ediyordum. Evde manası olmayan numaraları çizerek saatlerce bas sinyalinde görünen telefon numaralarıyla uğraştım. Muhtarın olay anını kaydeden ergen ile babasının, ifadesini aldığımız diğer komşuların isimleriyle karşılaştım. Birkaç kez önemli bir ipucu yakaladığımı zannettim ama değildiler. Yastığa kafamı koyduğumda gözlerimden numaralar geçiyordu. Rüyamda beton grisi bir boşluğun içinde Eda ile birbirimize doğru yürüyorduk. Onun kızıl saçları her adımında uzuyor, rüzgarda pırıl pırıl dalgalanarak göğü kaplıyordu. Bakışlarında hafif gülümseyen dudaklarında bana aşkı gün kadar aşikardı. Rüyanın devamını hatırlamıyorum ama uyandığımda o güzel duygu hala içimdeydi. Doğduğumdan beri üzerimde olan tüm belalarımdan kurtulmuştum. Havanın kokusu hiç olmadığı kadar ferahtı, hayat manalıydı. İçkisiz, kumarsız dördüncü günü devirmiştim. Kendimi bu kadar dinç hissetmeyeli uzun zaman olmuştu. Yataktan çıktıktan 5 dakika sonra kendimi evden dışarı atmıştım. Güneşli bir sabahtı. Kar hızla eriyip yok oluyordu. Her yer sırılsıklamdı ve İstanbul ışıldıyordu. Yarım saat sonra Vatan Emniyeti'nin otoparkındaydım. Bizim daire başkanının imzaladığı özel izinle MOBESE merkezine girmem zor olmadı. Burası hafiyelikte zekaya, muhakeme yeteneklerine, hatta dedektife gerek bırakmayan teknoloji üssüydü. Artık vakaların %90'ını devletin her yere yerleştirdiği kameralar çözüyor. MOBESE merkezi garip bir tenhalıktaydı. Görüntülerin kaydedildiği serverları soğutmak için dönen fanların uğultusu bütün binada derinden duyuluyordu. Bir sürü gereksiz formalite, bir iki dalaşma, ağzını burnunu kırmama, kendimi zor tuttuğum 3 memuru açtıktan sonra asıl işime yarayacak adama ulaştım. Ekranlardan devasa duvarı olan salonun kuytusunda harıl harıl çalışıyordu. Yanındaki sandalyeye oturmamı işaret edip elindeki işi bitirmek üzere olduğunu söyledi. Öyle bilgisayar kurdu ineklere hiç benzemiyordu. Üniforması üzerine tam oturan yakışıklı tiplerdendi. Fiyakalı büyük bir saat takıyordu. İşleri yokuşa süreceğinden emindim. Rütbemiz de yaşımız da denkti. Ona ayar vermenin hesaplarını yapmaya başlamıştım. Hasan tahmin ettiğimin tam tersi bir herif çıktı. Adı Hasan'dı. Adını söyledikten sonra gram kapris yapmadı. Gereksiz muhabbete girmedi. Ben olayı özetlerken ankesörlü telefonlarla adreslerinin yazılı olduğu kağıdı önüne çekmişti. Şişli'deki ilk ankesörlü telefonu gören bir kamera olmadığını söylemesi 5 dakika sürmedi. Parmağını kağıdın üzerine koyup arama saatine bakarken en yakın kameraların bu saatteki görüntülerini klasörde toplayacağım dedi. Bilgisayar ekranında görüntü dosyalarını sarı klasöre o kadar hızlı taşıyordu ki ne yaptığını bile anlayamıyordum. Şişli'den arama yapılan ankesörlü telefondan sonra tarla başındaki ankesörlü telefonu gören bir kamera da yoktu. Yine en yakın mobeselerin görüntülerini klasöre doldurmuştu. Sonuncu ankesörlü telefonu gören kamerayı bulmak için 10 dakika uğraştı. Defalarca Bakırköy haritaları açıp kamera işaretlerinin üzerine tıkladı. Sonunda dudaklarını büküp ''Vallahi burası da kameraların görüş açısında değil.'' diye mırıldandı. ''Bu normal mi?'' diye sormuştum. Hiç uzman havalarına girmeden samimi yanıt verdi. ''Vallahi bilmiyorum. Bunlar merkezi yerler. Sürüyle kamera var. Garip ama rastlantı da olabilir.'' Ayağa kalktığında uzun boylu olduğunu fark ettim. Salonun diğer köşesindeki bir bilgisayarda klasörde topladığı görüntüleri açtı. Bana kayıtları nasıl oynatacağımı, durduracağımı anlattıktan sonra sır veriyor gibi fısıldamıştı. ''Sen o telefonların olduğu yerlere gidip iş yerlerinin güvenlik kameralarına da bak istersen.'' Adem Alacan'ın rahmetli amcaoğlunun fotoğrafını ekranın köşesine sıkıştırıp 5 saatlik görüntülerde onu aradım. Velhasıl onun gibi kel, bıyıklı 8 kişiyi benzettim ama o değillerdi. Artık şu herifi bir görsem de bu iş bitse diye düşünüyordum. Bakırköy'deki kayıtları izlerken gözlerimin dibi ağrıyor, görüntüler dağılıyordu, pestilim çıkmıştı. Sonuna geldiğim görüntüyü kapatmak için oku sağ köşedeki çaprazı nişanlamışken varoştakiyi de aynı marka cipi gördüm. Ankesörlü telefonun bir sokak ötesindeki MOBESE kamerasının altından hızla geçmişti. Görüntüyü geriye aldım. Plakası aynen varoştaki gibi karla kaplıydı. Gerçi oradan geçen araçların çoğunun plakası kaportası aynı haldeydi. Kendimi şüphelere kaptıramayacak kadar yorgundum. Kayıtlar sona erdiğinde Adem Alacan'ın amcaoğlunu tespit edememiştim. Dosya kapanmamıştı. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 98.